Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında eğitimde zeka, yetenek zirvesini konuşmuştuk. Konuğumuz Mehmet Hilmi Eren Beyefendi'ydi. O zaman bu zirve yapılmamıştı ve zirvede kimler konuşmacı, neler konuşulacak, bu zirveye katılım sağlayanlar, öğretmenler, veliler ne gibi bir kazanım elde edecek ve nerede yapılacak, nasıl başvuru yapılacak bunu konuşmuştuk. Ve çok şükür ki ertesi gün, programın ertesi günü o zirveye, muhteşem zirveye ben de katıldım. Eğitimde zeka yetenek zirvesine ben de katıldım. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşmişti bu zirve. Ev Okul Derneği ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfımızın işbirliği içerisinde yapılan o muhteşem zirvede pazar günü olmasına rağmen YKS sınavının ikinci oturumunun yani AYT oturumunun gerçekleştiği bir güne denk geliyor olmasına rağmen muhteşem bir kalabalık ve ilgi vardı. Dolayısıyla gerçekten mutlu olduğum, keyif aldığım bir program oldu. Dolayısıyla bugün de Eğitim Dünyası programında bu gerçekleşen zirvenin öncelikle kahramanlarını radyomuza taşımış olduk. Hem bu zirveyi gerçekleşmesinde üstün emeği ve gayreti olan çok değerli iki arkadaşımızı sizlere misafir ettik. Ve aynı zamanda zirvenin sonuçlarıyla ilgili ve katılımcıların memnuniyetleriyle ilgili neler çıktı, neler konuşuldu, kamuoyuna neler paylaşıldı bunları paylaşıyor olacağız. Tabii merak ediyorsunuz bu katılımcılar kimler? Birincisi Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfımızın çok değerli başkanı, genel müdürü Yusuf İslam Akay Beyefendi burada. Kendisi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü mezunu. Daha önce radyomuzda defaatlerce konuk ettiğimiz, misafir ettiğimiz bir kişi. Yusuf Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
Özlemiş misiniz radyoyu?
Evet evet özledik hocam. Teşekkür Sizle ederim. Muhabbet ayrıca keyifli.
Sağ ol teşekkür ederim. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz ikinci misafirimiz kimdir derseniz yine Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfımızın genel müdür yardımcısı Sayın Esat Samet Altun Beyefendi. Aynı zamanda bu zirvenin yürütme kurulu üyesi olarak aramızda o gün de yoğun bir koşturmacası vardı. İnanılmaz bir kalabalığın içerisinde herkesin kapısını çaldığı, sorunlarını giderdiği, problemlerin çözülmesi için gayret gösterdi. Problem derken öyle çok büyük problem de yoktu zaten. İnsanlar duygu ve düşünce paylaşmak için kapısını çaldığı bir kişiydi. Esat Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
Nasılsınız?
İyiyim hocam teşekkürler. Heyecanlıyım. İlk defa katılıyorum.
Evet duydum onu duydum. Radyo heyecanınız ilkmiş.
Evet.
Sizi bugün milli yapacağız. Sonra da her defasında çağıracağız radyomuza inşallah.
Tabii ki hocam.
Inşallah.
Seve seve.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Esat Samet Altun Beyefendi de aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalar Öğretmeni Bölümü mezunu, alan mezunu bir arkadaşımız. Bunların artık nesli tükenmekte olan bir mezuniyetleri var. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli bu iki arkadaşımız. Özel yetenekli üstün zekalı çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenen bu alanda sahada nadir insanlardan bir tanesi, birkaç tanesi daha doğrusu. Onun için benim için çok kıymetli. Yoğun zamanları içerisinde Erkam Radyomuza ve sizlere zaman ayırdığı için iki arkadaşımıza, dostumuza teşekkür ediyorum.
Siz vakit geldiniz. Ayırdınız. Biz teşekkür ederiz hocam. Ne evet. Zaman isterseniz her zaman.
Zirveden iyi kazanmışım değil mi?
Evet hocam.
İyi motive olmuşum. Evet dolayısıyla bu muhteşem zirvenin hemen içeriğine geçelim. Öncelikle birinci sorumuz da Yusuf İslam Akay Bey'e olsun. Vakfımızın yaklaşık 5-6 senedir, 7 senedir genel müdürlüğünü yapıyor. Defaatlerce böyle zirveler, konferanslar, kongrelere katılmış, organize etmiş bir değerli genel müdürümüz sağ olsun kendisi. Dolayısıyla bu senede eğitimde zeka ve yetenek zirvesini Ev Okul Derneği ile birlikte organize ettiler. Nasıl buldun?
Hocam gerçekten çok ciddi bir evet. Katılım vardı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Öğretmenler, veliler, akademisyenler, okul kurucuları, okul müdürleri, idareciler ciddi bir kitle vardı. Bütün kitle de bize en çok dikkatimizi çeken şey oydu. Yani biz 9'da başladık. 16'ya 18'e kadar devam eden zirvede son konuşmacı da yine salon dop doluydu.
Valla benim de aynı dikkatimi
yani,
çekti. İnanılmaz
çok dikkatimizi
bir sabır vardı.
Beklemiyorduk.
Yani.
Aynı zamanda işte babalar günü
tabii bir de bir babalar
sınav
günü
vardı. Evet. Hafta sonuydu. Havalar sıcaktı. kızımın doğum günüydü. Ben bile gittim yani hocam, öyle düşünün. Evet,
teşekkür ediyoruz o zaman size.
Gerçekten çok hoşumuza gitti. Geri bildirimler
çünkü,
de gayet iyiydi.
Zirveyi oluşturan akademisyenler veya bildiri sunacak olanlar, sunuş yapacak olanlar çok kıymetli insanlardan oluşuyordu değil mi?
Evet, kesinlikle.
Bir de şey çok ilgi çekiciydi, başlık.
Evet. Bir de şu vardı, biz zirveye davet edeceğimiz kişileri sıraladığımızda yaklaşık 25 kişi falan vardı. Seçmesi de çok zor oldu.
Evet.
Özel olarak seçmeye çalıştık konuşmacı arkadaşlarımızı. Onun dışında hocalarımızı arayıp davet edemediğimiz hocalarımıza da söyleyip, hocam süremiz kısıtlı, tek günlük bir zirve yapıyoruz, bir sonrakinde muhakkak sizi davet edeceğiz deyip gönüllerini almaya da çalıştık. Burada olmak isteyen akademisyen arkadaşlarımız da vardı. Bu kitleyi de özellikle seçtik. Yani her alandan vardı. Psikolojide vardı, sosyal duygusal gelişimde vardı. Üstün zekalı çocukların farklılaştırması ile ilgili konuşma başlığı vardı. Zihinle ilgili vardı. Rehberlikle ilgili vardı. Bir özel okul tecrübesi olan bizler vardık orada. Dernek faaliyetleri, vakıf faaliyetleri yürüten kişiler vardı. Kıymetli başkanımız vardı. Vali yardımcımız, rektör hocamız vardı. Aslında kitle çok iyi olunca, oradaki konuşmacı kitlesi çok iyi olunca oradaki ilgi de çok fazla oldu.
Biz zaten başvurularda herhalde 2500 üzerinde bir başvuru olduğunu ifade etmişti geçen hafta Mehmet İlmi Bey. Aşağı yukarıda bu tip şeylerde biraz fire verir.
Evet.
Ama salonun tıklım tıklım doluydu tıklım yani. Tıklım doluydu. Evet, evet.
Yani tam sayıyı söyleyeyim. 3360 kişi başvuru yaptı.
3360 kişi.
Bunun dışında onay verdiklerimiz oldu, onay veremediklerimiz oldu. Toplamda işte salona giren kişi yaklaşık 1200 kişi falandı. Hem 900 evet, kişilik salondan evet. bahsediyoruz. Çok kıymetli, çok keyifli bir zirve gerçekleştirdik. Şimdiden ikincisini yapabilmek için heyecanlıyız.
Yorulmadınız mı?
Yok hocam, çok keyif aldık.
Keyif
gerçekten.
Aldınız. Evet, teşekkür ederim. Bir de Esat Bey'in duygusunu almak isterim. Bilmiyorum, daha önce zirve organizasyonu yapmış mıydınız veya katılımcı mısınız olmuşsunuz muhtemelen, ama bir TÜZDEV adına ilk defa bir zirvenin organizasyonunda fiilen yer aldınız. Siz ne hissettiniz?
Yıllar önce ben Özye'ye katılmıştım. 2016 yılında. Evet. O da çok büyük bir organizasyondu. Öncelikle bu büyük organizasyonları yönetmek ve arka plandaki detayları düşünmek tabii ki bizi yordu, ama biz çok kısa zamanda hızlı bir şekilde toparlandık. Yani 3 kurum birleşti. İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, Ev Okulu Derneği ve TÜZDEV güçlü bir işbirliğiyle aslında hocaların seçiminden oradaki gönüllülerin ve işte stajyerlerin sürecinin seçimine kadar çok hızlı ve titiz bir şekilde hazırlandık. Büyük salon bir kere çok güzeldi. Yani o bir salonda,
ambiyansı da vardı.
Evet,
tabii.
Salonda bir olmak, şey, o tarihi evet, mekanda tarihi. Olmak. İzleyicilerden Ayça hocamız da zaten en başta böyle evet. biraz heyecanlandı bu konuyla ilgili. Katılımcılardan gelecek olursak, yani sürekli aslında gidip gelen de oldu. Bazıları öğleden önce geldi, bazıları öğleden sonra geldi. O sayı bence 1500'e kadar yaklaşmıştır. Çünkü sürekli kendi iş durumuna göre ve dinleyeceği kişilere göre arkadaşlar gelip gitti. İşte öğretmenler, kurucu temsilcileri, veliler, üniversite öğrencileri, aslında çok geniş bir perspektifte gelen kitle vardı. Ben şu noktada çok mutlu oldum. Gerçekten alanın duayenlerini topladığımız, yani nöroloji bilim evet, olsun, evet. psikoloji olsun, işte Nevzat Hoca, Acar Hoca, diğer taraftan özel eğitimle ilgili Ayça Hoca, işte farklılaştırma, zenginleştirme. Yani ben hep oradaki yaptığımız röportajlarda da sorarken de aslında zeka, yetenek ve beceri aslında çok fazla bilinmezliği olan ve kavram kargası olan bir kavram. Gün boyunca işte bunu açtık ve velilerin zihninde, gelen kişilerin zihnini de açmaya çalıştık. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de herkes dikkatli bir şekilde not alıyordu. Herkes evet. bütün hocaları not alıyordu ve aralarda böyle birbirleriyle konuşuyordu ve bu konuda derinleşmeye çalışıyordu. Bu çok kıymetliydi.
Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim, tabii çok değerli sunuşun yapıldığı bir ortamda, bir zirvede. Tabii hepiniz bir takım notları almışsınızdır veya en azından şu 40 dakikalık süre içerisinde bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimize aktaracağımız kısa kısa başlıklar olabilir. O noktada nasıl başlamak isterseniz buyurunuz. Sırayla mesela neler aktarabiliriz? Genellikle bu tip zirvelerde, konferans ve kongrelerde bir takım sonuç bildirgesi çıkar. Ama bu zirve olduğu için daha çok kişilerin özellikle vurgu yaptığı kısa bilgileri paylaşabiliriz. Lütfen buyurun.
Biz şeyden sonra, zirveden sonra bir sonuç raporu hazırlığı başladık
mı?
Bu arada.
Ha, anladım. Bunlar da daha yapacağız. Sonra şeyde yayınlanacak
tabii,
herhalde.
Tabii tabii, zirvenin sayfasında yayınlanacak. Şimdi ben orada da bir konuşma yaptım ben, evet, açıkçası. Yani çok da keyifli bir konuşma oldu. Üniversitemde, mezun olduğum üniversitemde hocalarıma karşı işte üstün zekalı, evet, çocuklarla ilgili deneyimler.
Hocalar da seninle gurur duymuştur.
Eksik olmasınlar. Biz de gurur duydurmaya çalıştık. Konuşmamda şunu ifade etmiştim hocam. Yani ben en büyük dersi öğrencilerimden aldım dedim. Yani öğrencim bana şunu öğretmişti. Öğrenmeye devam edeceksin. Tecrübe kazanmaya devam edeceksin. Böyle zirvelerin en önemli hususlarından bir tanesi de gerçekten bir tecrübe paylaşımı. Çok kıymetli hocalar vardı. Ayşegül, Ayşe Esra Aslan, işte Tamer Ergin, Acar Baltaş gibi, Kemal Tekten gibi, Bahar Eriş gibi. Gerçekten kıymetli tabii isimler tabii vardı. Aslında onların hayat deneyimlerini onlarca yıldır ya da belki de çok uzun yıldır deneyimledikleri şeyleri 20-25 dakikada özetlemesine şahit oluyorsunuz. Ben bunu gördüm. Orada da çok kıymetli notlar aldım. Çok dikkatimi çeken hususlar da vardı.
Buyurun.
Biz mesela şunu, zeka testinden bahsediyoruz, tanılamadan bahsediyoruz. Tanımadan bahsederken Ayşe Esra Aslan'ın hocamın söylediği şey çok dikkatimi çekti. Yani biz zeka testlerini çocukları zeka testlerine soktuğumuzda aslında o çocukların hızlı düşünme becerilerini ölçüyoruz. Hızlı bir şekilde anlık olarak nasıl tepkime verdiklerini görmeye çalışıyoruz. Peki tespit ettikten sonra ne yapacağız her zaman? Kafamızda bir soru işaretiydi. Hocamın sunumunda özellikle aldığım not, evet, hızlı düşünmelerini çocukların tespit ediyoruz zeka testlerini, ama bu çocuklara da yavaş düşünmeyi öğretmemiz lazım. Bu çok kıymetli ve çok nitelikli bir şey gibi geldi. Ya bak, yavaş düşünme dediğimiz şey ne? Rasyonel düşünme, odaklanarak düşünme, farkında olma, damıtarak düşünme gibi kavramlardan bahsetti. Bu çok çok önemliydi. Çünkü zekayı tanımladınız, tanıladınız çocuğu, tespit ettiniz. Tespit ettikten sonra bu çocuğa nasıl fayda sağlayabilirsiniz? Çünkü ortada bir potansiyel var. Çocuklara yavaş, damıtarak düşünmeyi, analitik düşünmeyi öğretmenin çok çok önemli olduğundan bahsetti. Bunun dışında yaratı düşünme, analitik düşünme, fikir geliştirmek için çok fazla bilgiye sahip olması gerektiğini de altını çizdi.
Evet.
Hani biz, evet, çocuk çok zeki ya da çok yaratıcı. Peki bu çocuğun bu becerisini ileriye gidip götürebilmek için neye ihtiyacımız var? Bir konu hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmaları lazım. Einstein örneğini verdi mesela hocam. Einstein o konuda bilgi sahibi olmasa o izafiyet teorisini ortaya koyabilir miydi?
Yok.
Kesinlikle koyamadı. Belki hocalarından daha fazla bilgi birikimine, evet, sahip olarak aslında onu ortaya koyabiliyor. Fark yaratan becerileri ortaya koyabilmek için çocuklara da bilişsel olarak, analitik olarak düşünmeyi ve bilgi birikimini arttırmanın önemli olduğunu özellikle vurguladı. Biz hani sadece çocuklar, üstün zekalı çocuklara etkinlik yaparak değil, bir alanda o çocukların denileşmesini sağlamaya çalışmamızın önemini yeniden kavradım. Her şeyi, evet, öğretiyoruz çocuklar 12 yıl boyunca. İşte 12. sınıfa girdiğinde yaklaşık 7-8 farklı ders oluyor. Ama bir çocuk şu alanda uzmanlaşmadan, bir alanda derinleşmeden fark yaratması çok çok mümkün olmayacak. Onu özellikle notlarımın arasına almaya çalıştım hocam. Yani, evet, özellikle bunu da ifade etmek
teşekkür
istedim.
Ederim. Esat Bey, sizin aktaracağınız böyle not aldınız veya yoğunluğun içerisinde kulağınızı kabarttığınızda "Aa, hiç bunu düşünmedim" mi dediğiniz var mı? Böyle dinleyicilerimize aktaracağınız. Buyurun lütfen.
Ben bütün hocalarla röportaj yaptım birebir de. Aslında benim için en kıymetli kısım da oydu.
Orasıydı.
İçeride 20 dakika anlattılar ama dışarıda da bana 20 dakika özel birebir anlattılar.
Özel ders aldım,
evet,
yani.
Birebir ruberu derler. Farabi, evet, hep, evet, o eğitim modelini söyler. Yani, evet, birebir olması gerekiyor ki daha iyi algılansın ama her hoca aslında birer kutubu belli ettiğini ben fark ettim. Evet. Yani hepsi bir cepheyi tutuyordu. Acar Hoca her zamanki gibi disiplin dedi, tutarlılık dedi. Çocukların bir şeye bir şeyi düzenli olarak yapmasının çok öneminden bahsetti. İşte Terman'ın yaptığı, evet, 1921 yılındaki araştırmadan bahsetti. Yani üstün zekalı çocuklarınla yapılan araştırmada, evet, çocukların ileride çok güzel meslek sahibi olacağını varsayarak ilerleyen araştırmanın sonucunda, evet, çocuklardan birçoğunun aslında çok iyi bir meslek hayatına sahip olmadığını ve çok kötü sonuçlanan bir hayat hikayelerinin olduğunu da, evet, gösterince aslında zekanın tek başına yeterli olmadığını, bunu disiplinli bir şekilde o çocuklara davranış kazandırmak gerektiğini, o çalışma alışkanlığını, disiplini kazandırmak gerektiğinin altını çizdi aslında.
Evet.
Burada birçok problem tiplerinden bahsetti ve Acar hocamız hep o tarafı ısrarla aslında velilere de göstermeye çalışıyor. Ve en son şey kısmında şu kısım benim için çok önemliydi. Her bitki kendi toprağın dışında potansiyele ulaşamaz. Yani mutlaka kendi toprağında olması gerekiyor ve bu ülkede yetişen çocukların mutlaka bu ülkede bir şeyler yapması gerektiğini ve aslında burada kafa yorulması gereken bir takım problemleri çözülmesiyle ilgili en son vurgusunu da orada yapmış oldu. Nevzat Hoca ister istemez nörolojiyle psikolojiyi birbirine geçirerek biraz böyle ortak bir bağlamda konuştu.
Evet.
Karakter ve ahlak dedi. Benim en çok aklımda kalan Nevzat Hoca ile konu oydu.
Ben
yani,
de tam o aldığım notu söyleyecektim. Siz hemen şey yaptınız. Buyurun lütfen.
Evet, yapay zekanın bir rüzgar olduğunu, o rüzgarı doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini, yani gücünden ziyade rüzgara karşı nasıl karşı koyacağımızı veya nasıl konumlanacağımızdan bahsetti. Aynı şekilde Kerem Hoca eğlenceli ve aktif bir şekilde salonun tamamını kullandı. Ve bu noktada zekanın bir adaptasyon yeteneği olduğundan dem vurdu. O şekilde başlangıç yaptı ve sonrasında çocuklara mümkün olduğu kadar normal de olabilir, üstün zekalı da olabilir. Mümkün olduğu kadar deneyimden bahsetti. Tüm nöroloji aslında dünyasında artık o bağlam kurma ve zihnin bilgiyi öğrenirken çok fazla duyu organıyla bir şeyle öğrendiği zaman unutmadığına dair gelen süreçlerde mutlaka çocukların deneyim kazanması gerektiğini ve hayatta deneyimle ilerlemesi gerektiğini biraz dem vurdu.
Evet.
Ayça hocamız her zamanki gibi biraz işin duygu kısmında biraz çocuğu kalbinden yakalamak diye ben görüyorum. Yani hatta Nuri şairimizin de söylediği gibi yani bir kimseyi kalbinden yakalayamadınız mı diyor. Nasıl bakın diyor kayıp gidecek elinizden. Çocuğu kalbinden yakalamak gerekiyor. Onun öncelikle yalnızlıklarını anlamak gerektiğinden dem vurdu ve
onu anlatınca ben dedim ki herhalde Tüzdev'in seminerlerinde modüllerini etkilenmiştir.
Evet.
üstün zeka çocuklar ne ister, nasıl anlaşılır var ya.
Evet. Yani bir de tabii ki madalyonun iki tarafını da görmek gerektiğinden bahsetti. Yani bu çocuklar hep üstün zekalı ve zekası üzerinden hep yordanıyor ama diğer kısımda hayata, normal hayata adapte olmakla ilgili arkadaşlıklarıyla, aile ilişkisiyle, sosyal hayatta yaşadığı bir takım sıkıntılardan bahsetti. Bunlar da çok kıymetliydi. En son Serkan hocamız da aynı şekilde Mahmut Çitil hocamız da farklılaştırma, zenginleştirme kısmında zihinlerimizi açtı. Burada marif modeli farklılaştırma ve zenginleştirmeyi aslında birer model olarak önümüzü açtı ama biraz müfredata bunun yedirilmesi gerektiğini ve o öğretmen refleksinin, alışkanlığının artık gelişmesi ve oturması gerektiğinden bahsetti. Ve burada bazı modellerden işte Renzulli modeli, paralel müfredat modeli, otonom öğrenme modeli gibi bir takım farklı modellerden bahsetti. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı program çıktısından da bahsetti Mahmut Hoca aynı şekilde. Yani bu noktada gelen katılımcılar benim dikkat ettiğim ve izlenim aldığım kadarıyla biraz şeyi hissettim. O Kızılderili atasözünde şey der, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir der.
Evet.
Bu işe hem veli, hem öğretmen, hem akademik dünya, hem öğrenci. Evet. Yani topyekun bir sürece ve bir zihinsel dönüşüme, bir ekosistemi yaratmamız gerekiyor. Bu sistemi yeniden dönüştürüp zeka, yetenek nedir, nasıl ilerleyecek, müfredatla nasıl bakacağız, bir aile evde çocuğuna nasıl bakacak, öğretmen sınıfta çocuğuna nasıl bakacak? Yani o zeka ve yetenek artık eğitimde toplu toplu eğitim yerine artık öğrenci öğrenci düşünmemiz gerekiyor. Bu vurgu yapıldığını söyleyebilirim kısaca.
Ben de bu söylediklerine ilaveten, biliyorsunuz TÜZDEV'in bilgelik eğitim modeli var. Vakfımızın başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Doktor Kemal Tekten de üstün zekalı çocukların bilgelik yönünü geliştirmesi gerektiğini ifade eder. Nevzat Tarhan'ın konuşma içeriğiyle Kemal Başkan'ın konuşma içeriğiyle birbirine tam örtüştü. Çünkü bilgelik eğitiminde sadece bilgiyi vermek değil, çocukların ahlaki normlarının geliştirilmesi ve kadim kültürümüzden beslenmesiyle ilgili vurgular birbirine çok örtüştü. Buyurun lütfen.
Hatta zeki, çalışkan ve erdemli dedi hocam.
Evet.
Yani bu iki, zeki ve çalışman olmak bir yerde de yetmiyor.
Yetmiyor.
Yani o hacker zihniyle dedi bir şeyleri çok hızlı bir şekilde başarabiliriz ama işin erdemli ve ahlaki boyutunu kotarmadığımızda, onu tabii eklemediğimizde çocuğun yaptığı bir takım başarılar veya şeyler biraz altı boş gibi kalıyor ve duygusal olarak sosyal hayatta bir yerlere oturmuyor. Hem kendi içinde hem de sosyal çevresinde o başarıyı tam anlamıyla algılayamıyor aslında.
İşte o erdem ve ahlak olmadığı zaman hani Kemal Başkan sürekli söyler, yani çok meşhur okullardan okumuş olmasına rağmen, isim zikretmeyeceğim radyoda, seri katil olan birkaç örnekten bahsediyor biliyorsunuz.
İdealizm de der ya başkanım.
İdealizm der. Dolayısıyla Nevzat Tarhan zaten hep ben konuşmasını çok takdirle karşılarım. Orada da bu vurgular, bir de bunun nörobiyolojik kısmıyla da çok betimleyerek anlattı. Beni çok etkilemişti oradaki anlatım şekli. Evet.
Şeyde süper. Şunu da ekleyebiliriz aslında. Başkanımızın konuşmasının altını çizdiği güzel bir yer de vardı. Çocuğun kalbine girmeden zihnini yönetemezsin, dedi yani.
Evet.
Bu çocukların, bu toprakların evladı olabilmesi için onun kalbine girmek lazım.
Evet.
İşte eğitimde kalbine girmek lazım, meslekte kalbine girmek lazım. Buraya gerçekten bağlı olabilmelerini sağlamak lazım. Böylelikle bilge çocuklar yetiştirebiliriz. Başkanımız da hep şey söyler, önce keşfet sonra inkişaf et. Keşfet, hani anla yani çocuğu, keşfettikten sonra geliştirebilirsin. Ama bunun içerisinde kalbine girmek lazım. Bir de başkanım şunu ifade etmişti, o dikkatimi çekti. İdeolojiler ya da fanatizm,
evet,
ya da taassup, yani bir konuya körü körüne bağlanmak.
Evet.
Bu çocukların gerçekten zihninde bir pranga.
Hı-hı.
Yani yine liderler yetiştirebilmek için o ideolojilerin tuzağına da düşmesini engellememiz lazım. Özgür bir şekilde düşünmesi lazım. Tabii ki bir görüşü olabilir, tabii ki bir düşüncesi olabilir ama işte yine sorgulayarak ilerliyor olması lazım. Bu ülkede zaten bu ideolojilerden zamanla çok çekti hocam.
Evet,
yani
tabii.
Sağ sol dedi, şu parti evet, bu parti evet dedi. Ondan sonra Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı dedi. Artık neyse. Devamlı bir ayrışma var. Bu fanatizm gerçekten özellikle zeki çocuklara daha fazla zarar verebiliyor. Yine bahsettiğiniz o seri katil de yine bir fanatizm, bir ideoloji var. Veya bizim şeyde olan, Maraş'ta olan olaylara baktığımızda yine bir kitleye karşı bir fanatizm, bir ideolojik bakış açısından dolayı böyle kötü şeyler görebiliyoruz. O yüzden bu çocuklar da biraz bunlardan uzak tutmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Özgür, hür bir şekilde düşünmeleri lazım. Biraz yeri geldiğinde aykırı düşünmeleri lazım.
Evet.
Yani hep şunu söylüyorum. Daha önce radyoda ifade etmişimdir. Yani keşif dediğimiz şey kitaplarda yazmıyor.
Yazmıyor.
Yani kitapların dışında, kitabi bilginin dışında düşünebiliyor olmak da lazım. Bu çocuklara bunu da veriyor olmak lazım. Sınırların dışında düşünüyor olabilmek lazım. Bu konuda çocukların desteklenmesi lazım. Bunun için ilk önce kalbine girmemiz lazım.
Evet.
Kendini iyi hissetmesi lazım.
İyi hissetmesi lazım.
Yani bütün konuşmacıların çoğu da çocukların anlaşılması ile ilgili, keşfedilmesi, anlaşılması ile ilgili bir çerçeve çizmeye çalıştılar.
Evet.
Anlamadığımızda bir şeyi yönetmemiz mümkün değil. Mustafa Serdar Köksal hocam, yani bir zeka testi ile ilgili bir süreci var. Yine kesin Türkiye'deki en önemli kişilerinden biri Tamer Ergin.
Evet.
Bu çocuğun keşfi ile ilgili bir süreçten bahsediyor. Sadece bu zihinsel keşiften değil, aynı zamanda bu çocuğun hayallerini keşfediyor olmamız lazım. İhtiyaçlarını keşfediyor olmamız lazım. Sadece bizler değil, ailenin, hocamın ifade ettiği gibi, ailenin oyunda olması lazım. Öğretmenin oyunda olması lazım. Arkadaşlarının oyunda olması lazım. Bu çocukların çok yalnız olduklarını da çok iyi biliyoruz hocam. Bir başına,
kesinlikle,
kalabalığın içerisinde o kalabalık yalnızlığı yaşayan çocuklar.
Evet.
Akran bulamayan, arkadaş bulamayan, işte derdini anlatamayan, derdini anlatsa bile karşı tarafın anlayamadığı çocuklar karşımızda. Bunu keşfedip anlayarak bu çocuklara faydalı olabileceğimizi her zaman altını çiziyoruz.
Evet.
Zirvede de altına çizilen şeylerden bir tanesi buydu.
Teşekkür ederim. Acar Baltaş Hoca'nın motivasyon mu, disiplin mi, evet, anlatımı içerisinde disiplini sanki biraz daha bu çocuklar için ön plan çıkardı. Evet. Bu değişik bakış açısı oldu. Oradan aktaracağınız bir şeyler var mı? Aldığınız notlar.
Yani aslında Acar Hoca hep motivasyonun bir duygu olduğunu ve sabahtan akşama değişebileceğini,
evet,
disiplininse bir hedef ve doğrultusunda davranışları düzenlemekle aslında o eğitimin tanımlamasında hep yaptığımız gibi. Yani o motivasyon tabii ki Türk millet olarak bizim çok içimizde ve o duygu...
Hatta milli takıma dokundurma
evet,
yaptı.
Evet, yani duygudan gelen bir yerdeyiz. Ama zihinlerimiz özellikle üstün zekalı bir çocuğu motive etmek de çok mümkün değil. Bir yere kadar, çünkü bilişsel olarak hep şey deriz ya, asenkron
gelişimde.
Orada
sanki birden Renzulli modeline bir ayak gitti diye düşündüm. Motivasyon gitti diye düşündüm. Renzulli hani üç çocuklar için üç halkada bir tanesi motivasyon değil miydi? Motivasyon unsuruydu. Evet. Orada sanki motivasyondan çok disiplini önceledi hoca.
Ama orada şu var yani şeye Gandhi'ye baktığımızda Gandhi diyor ki aynı zamanda motivasyonu tanımlarken çocuk zorlandığında, sebat ettiğinde motivasyon artar.
Artar.
Yani bu sebat aynı zamanda disiplindir.
Tabii.
Disiplin olması lazım. Yani zorlandığın bir şeye devam edebilmek için senin yine bir motivasyonun olması lazım.
Kesinlikle.
Yani şu çok mümkün değil yani.
Motivasyon bir ateşleyici ama sürükleyen bir şey değil.
Ha,
onu sürükleyecek şey disiplin.
Ama başlayabilmesi için ona bir motive olman lazım. Hedefin olmadan disiplin olarak çalışıyorsun. Her gün kapının önündeki otları yoluyorsun. Yani evet disiplinli bir şekilde yalıyorsun ama bunun bir motivasyonu olmadığında bu bir faydaya dönüşmüyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
Evet.
Motivasyon aslında biz insan olarak, biyolojik varlık olarak zaten hepimizin içinde olan şeyler. Yani çalışan, disiplin olarak çalışan Acar hocama belki öyle bir katkım olur. Çalışan adam, yani devamlı çalışan adamın da bir çalışmayla ilgili bir motivasyonu vardır.
Belki şöyle bağlayabiliriz. Buyurun. Motivasyon o ilk ateşleme aslında. Yani o üç ayaktan bir tanesi.
Ama anlıktır diyor. Onu sürdürebilmek için disipline ihtiyaç var. O daha çok
Yaptı. Günlük motivasyondan bahsediyor biraz ama ben hep şey derim üstünlerle ilgili konularda. Bir çocuğa sonradan mükemmelliyetçilik ekleyemeyiz. Sonradan motivasyon ekleyemeyiz.
Evet.
Üstün zekalı çocuk içinde o ateşi zaten sürekli yanan bir çocuktur. Ama sadece en büyük aslında bizim çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi şey değil midir? Çocuk zaten 1, 2 ve 3. sınıfta hiç çalışmadan dersleri çok rahat bir şekilde geçer. Biraz 4, 5. sınıfa geldikten sonra dersler biraz ağırlaşır, farklılaşır, yoğunlaşır, farklı dersler girer. Çocuk birden takılır. Şimdi orada motivasyonlu bir şekilde gelen bir çocuk eğer o çalışma alışkanlığını ve disiplini, yani bir masanın üzerinde masanın önünde 30 dakika 40 dakika oturmayı başarabilen bir çocuk aslında orada sıkıntı yaşayacak. Çünkü ödevlerle ilk defa o zaman karşılaşacak ister istemez. Acar Hoca mümkün olduğu kadar oraya göstermeye çalışıyor. Evet. Tabii ki her çocuk için farklılaşıyor ama belki oradaki ilk ateş ve şey konusunu iyi kullanmak gerekiyor ama üstün zekaları takacağımız kanca her zaman ben de biraz Acar Hoca tarafındayım. Disiplin konusu çok hassas ve önemli olduğunu düşünüyorum.
Önemli olduğunu düşünüyoruz. Orada ben şeyi duydum. Mustafa Asım Köksal Hoca'nın KZF testini ben ilk defa orada duydum.
Evet, Mustafa Serdar Köksal.
Mustafa Serdar Köksal. Evet, KZP.
Zeka performans testi.
Evet. Ama o anda dışarı çıktım, yer bir yamalak dinledim ama öyle bir testin Mustafa Hocamız tarafından üretilmiş olması çok kıymetli.
Evet,
vakıf mısın? Testin içeriğine ne ölçüyor? Zeka mı ölçüyor? Yetenek mi ölçüyor?
Şimdi zeka ölçen, bilişsel zekanın işte algısal akıl yürütme becerinin bilişsel performansını ölçtüğü.
Yani siz de olarak bu teste vakıf mıyız?
Şu an vakıf değiliz yani. Biz Mustafa Hocamla görüşüyoruz. Yakın zamanda da KZP'nin uygulayıcılarını yetiştirmeye ile ilgili bir süreç yöneteceğiz. Yani şundan kıymetli. Biz şimdiye kadar VIS4'ü kullandık. İşte KES'i kullandık. Sonra ASİS geldi. Yerli Milli Bir Zeka Testi
Uğursak
geldi
bize. Hocam.
Evet, Uğursak'ın. Sonra Mustafa Serdar Köksal hocamın zeka testi ortaya çıktı. Bunlar çok kıymetli yani. Bu bilimin gelişmesi açısından, yerli bir zeka testinin gelişmesi açısından çok çok önemli. Bir de Bildiren, Ahmet Bildiren'in bir zeka testi var bu arada hocam.
Öyle
o
mi?
Da yerli bir test. Bildiren zeka yetenek ölçüyor. Ya da o kıymetli bir test. O genellikle rehberlik araştırma merkezlerinde bakanlık tarafından kullanılan bir test. İkisini de hocam çalışmalarını yürütüyor. Bu testlerin hepsi birbirinden kıymetli. Şimdi Mustafa Serdar Köksal hocam da orada bir tanımda bahsetti. Yani bu hocamdan konu açılınca hani biz hep kavramlardan bahsediyoruz ya. İşte üstün zekalı mı, özel yetenekli mi, üstün yetenekli mi ve benzeri kavramlarından bahsediyor. Hocam buna karşı olduğunu söyledi. Şunu ifade etti. Eğer siz dedi bir zeka testiyle üstünlük ölçüyorsanız dedi buna üstün zeka demelisiniz dedi. Siz bir zeka testiyle birini ölçüp ona özel diyemezsiniz dedi. Yani aslında noktayı koydu hocam.
Aslında kesinlikle. Evet, kesinlikle.
Zeka ile ilgili çalışma yaparken yeteneği siz zeka testiyle yeteneği ölçemezsiniz dedi.
Doğru söylüyor.
Özel yetenekten bahsediyoruz. Yetenek oturmuyor.
Oturmuyor.
Özel de oturmuyor.
Bu bakanlığın ısrarı sadece başka bir şey değil aslında ama
Biraz evet. Öyle bir kavram var. Evet. Yani bu şeyi de artık aşmamız lazım. Yani literatüre bakıyorsunuz, üstün zeka, özel yetenek, potansiyelli çocuklar diyor. Aslında hocam noktayı koydu bence. Bir de şey var hocam, yani dikkatimi çeken. Vaktimiz de daralıyor.
Yok yok, vakit var şu an, daha güzel. 20 dakikamız var.
Profesör Doktor Güldeniz Gözeri hocam İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama Merkezi evet. Müdürü kendisi. Mantığın öneminden bahsetti. Benim dikkatimi çekti açıkçası. Zeki hocam şöyle tanımladı açıkçası. Hızlı düşünme, karmaşık düşünme becerisidir aslında dedi. Yetenek ise bunu performans hali dedi. Yani yetenekliysen bu becerilerin performansını içerir. Peki mantık burunun neresinde dedi. Mantığın özellikle altını çizdi. Mantık zekanın yönünü belirler. Çok doğruydu aslında.
Evet.
Yani zekisiniz, zeki olmanız yetmez. Mantıklı düşündüğünüzde sizin zekanızın yönü ortaya çıkıyor.
Evet.
Çok kıymetli bir şey. O yüzden hemen şunu düşündük. Yani evet biz yapıyoruz çalışmaları, mantıkla ilgili çalışmalar yürütüyoruz ama biraz daha buna kastetmemiz gerektiğini hissettim. Yani çocuklara mantığı öğretmemiz lazım. Düşünmenin temeli zaten mantık.
Evet.
Yeteneğin de mantıklı mantığı öğrettiğimizde yetenek ise yeteneğin verimini arttırıyor. Şöyle düşünün, yani yetenekli bir futbolcu mantıklı bir hareket yaptığında gerçekten iyi bir pas.
İyi pas ortaya. Ve iyi bir gol ortaya çıkar.
İyi bir gol ortaya çıkıyor. Veya yetenekli bir sporcu mantıklı hareketlerle beslenirse sonucu daha iyi oluyor.
Evet.
O yüzden o mantık kavramı da üstün zekalı çocuklarda ya da sadece üstün zekalı çocuklarda değil, bütün çocuklarda öyle ya da böyle bir şekilde altı çizilmeli. Bu çocuklara bu konuda yatırım yapılmalı gibi düşündük. Biz de vakıf olarak bu notu aldık.
Hmm.
Yani mantıkla ilgili çalışmalar yapma konusunda notumuzu aldık.
Evet, çok kıymetli
biraz belki
bir...
buraya minik bir ekleme yapmak istiyorum. Yani düşünme, mantık dediğimiz şey aslında düşünmenin kuralları ve Aristo'nun dediği gibi aslında zihni hata yapmaktan koruyan kurallar sistemi. Eskiden işte Gazali zamanında, yani mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz deniliyor. Mantık bir anahtar çünkü. Tabii. Açıcı. Oradaki düşünce yapısı, yani bir şeyin tanımlamasının doğru yapılması ve bir cümle kurarken mantık hata işte... Çorba çatalla işin dediğimizde zihnimiz bir süzgeçten geçiriyor onu. Bu çocuklar da aslında az önce motivasyonda onu bağlayacaktım. Motivasyon dediğimiz şeyi çocukla çocuğu motivasyon ederken bir takım cümleler kuruyoruz ama biz çocuğa duygu cümlesi kursak dahi o çocuk, genellikle üstün zeka çocuklar bilişsel olarak, yani düşünsel olarak onu yoruluyor ve her insan gibi duygusunu da düşüncesiyle yönetiyor. Onun için o mantık kısmı gerçekten çok temelde. İlk öğretilmesi gereken, işte atıf yaptığı gibi, ilk öğretilmesi gereken yerde aslında olması gerekiyor.
O zaman TÜZDEV bilgelik atölyelerine bir de mantığı ekleyecek gibi geliyor bana.
Aslında hep bunu düşünmeyi yani, beceri olarak görüyoruz ve sürekli Türkiye'de çok fazla kullanılıyor düşünme becerileri eğitimi evet. Ama beceri dediğimiz şey bir şeyi güçlendirmekle ilgili ama düşünce becerisini Türkçe ile, yani bir dille bağladığımızda aslında kavram ve düşüncenin ilk ana mekanizması orada kuruluyor. Yani biz kutu oyunları oynuyoruz vesaire, çocukların becerisi gelişiyor ama o beceriyi kurduktan sonra çocuk geliyor bir kitap okuduğu zaman orada kavramları, cümleleri, kelimeleri öğrenip o dille karşılaştığında çocuk bir süre sonra düşünmeyi de dil üzerinden sorguluyor ve işte IB sistemidir, Montessori'dür, daha çok kavram öğretimi ve düşünceyi yapılandırma üzerine aslında ilerliyor ve bu çocuklarda da en çok yapmamız gereken şey, Gül Hoca'yla mutlaka ben birebir de randevu alıp konuşacağım.
Evet.
Altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. İşte çünkü Esra Hoca biraz işin yaratıcılık kısmında. Tamer Hoca zaten bilişsel, az önce bahsettiğimiz evet. O becerinin güçlenmesi kısmında. Mantığı da oturttuğumuzda aslında bu çocukların o en temel yapı taşlarını oturtmuş olacağız diye düşünüyorum.
Hocalarla röportaj yaptığınızı söylemiştiniz ya.
Evet.
Bu röportajda hocaların hepsi çok kıymetli, sahada uzman insanlar. Birçok kongreye, konferansa, zirveye katılmışlardır. Onlar havayı nasıl hissetmişler? Hiç böyle bir duygu aktarımda bulunanlar oldu mu?
Şöyle, hocalarımız gerçekten röportajlarda da uzun uzun konuştular ve hocalar konuşmak ve anlatmak istedi. Ben onu hissettim ilk olarak. Hmm. Yani insanlar, hatta o röportajın esnasında etrafta dinleyen insanlar da uzun süre takip ettiler süreci.
Yani sen bir de paralel oturum yaptın yani.
Evet, ben orada küçük bir paralel oturum yaptım. Hocaların heyecanını birkaç sefer zaten söylediler. Yani pazar günü olması, birçok faktör
evet,
olmasına
çok
rağmen
evet.
burada birleşilmesi ve...
Evet. Birçok... Ben vallahi kaygılıydım. Pazar evet. tarih yanlış seçilmiş falan diye böyle... Evet. Kendimce
hatta
düşünüyordum yani.
Birkaç sponsor da öyle dedi ya hocam çok kıymetli kişiler evet. geldi ve özellikle özel okullardan farklı yerlerden gelen hocalardan bahsedildi. Yani bu bizim...
En basit örneği benim Karamanlıyım. Karaman'dan bile gelen vardı yani.
Evet.
Yani, şeyden Gaziantep'ten gelen evet. vardı.
Şaşırdım.
Isparta'dan birisi yazdı vardı. Ve hocam kabul oldu mu ben ona göre bileti alacağım diyen mail atan kişiler oldu ve çok fazla mailimiz geldi bu arada. Yani
Ankara, Bursa,
evet.
İzmit, Edirne...
Yani, Kocaeli. Demek ki bu konuyla ilgili insanların büyük bir ilgisi var.
Evet.
Bunu daha da derinleştirip ileriye
belki
taşıyacak çalışmalar yapmak
ilerleyen
lazım.
İlerleyen yıllarda İstanbul'un dışında işte Ankara, Kayseri farklı yerlerde de yapıp biraz zor.
Evet, evet.
Bu süreci biraz yaygınlaştırmalı. Çünkü ben hocalara sorarken hep şu soruyu sordum. Zeka, yetenek ve beceri konusu çok bilindiği düşünülen kavramlar.
Evet.
Ama aynı zamanda bir o kadar da kargaşa yaşadığımız kavramlar. Bu konuyla ilgili ne demek istiyorsunuz? Tabii bu videolar sonradan geldiği zaman mutlaka Instagram'dan, YouTube'dan takip etmenizi isteriz. Biraz oraları açmak, oralarla ilgili bir kamuoyu oluşturmak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum aynı
hocam,
şey.
Biz bu zirvenin konuşmacılarını YouTube kanalda yayınladık mı?
Yayınlayacağız yakın zamanda. İlk önce başvuru yapanlara özel bir yayın olacak belli bir süre. Yani ön gösterim. Yani torpilliler önceden başvuranlar. Sonra da herkese açacağız bunu tabii ki. İstifade etsinler istiyoruz. Biz her yaptığımız çalışmanın sonunda da bir değerlendirme yapıyoruz. Değerlendirme sonuçlarına göre de bir form gönderiyoruz.
Bir anket
bu formu ankete gelen notlara baktığımızda 5 üzerinden puanladılar. 4, kaçtı? 63. Yani 4 ve 5.
Tebrik ediyoruz.
4,63 evet, bir memnuniyet
süper
vardı.
Bir
gerçekten iyi bir rakam. Geri bildirimde de yani hayatımda katıldığım en iyi zirveydi dedi diyenler vardı. Hocalarımdan dönüş geldi işte mesela. Hocam çok iyi bir zirveydi. Çok iyi süre zamanlamaya çok iyi uydunuz. Çok iyi ağırlandı. Kitle yani bizim aslında o zirvenin iyi olmasının bir nedeni de katılımcılardı.
Katılımcılar niteliği.
Ben buradan katılımcılara teşekkür
gerçekten
ediyorum.
Teşekkür etmek
eğer
lazım.
Eğer şey yapsalardı, terk etselerdi, kimse olmasaydı hocalarda o enerji olmazdı.
Tabii.
Bizde de o enerji olmazdı. Bu önden iyiydi. Bir de şu var hocam, şunu da ifade etmek istiyorum. Yani bu zirvenin doğuşunda bir sistem var aslında. Zeka yetenek dostu okul.
Evet.
Hikayesi var
lütfen
aslında.
Buyurun. O da orada konuşuldu. İlgi çekici bir anlatım. Lütfen buyurun.
Yani
bence
bu
zeka yetenek dostu
aslında
okul ne demektir? Tüzde bu işin neresinde?
Evet.
Zeka ve yetenek dostu okul olmak isteyenler kime başvuru yapacak o zaman? Ben böyle bir soru sorayım.
Hayır hocam.
O konuya girdik.
Şimdi bu işin asıl sahibi zeka yetenek dostu okuldur.
Evet.
İşte bizim Ev Okul Derneği ile TÜZDEV'in ortaklaşa ortaya koyduğu, güçlerini birleştirerek çocukların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kurdukları bir sistem. Zeka yetenek dostu okul. Hani burada konuşulan her şey işte çocuğun yaratıcılığı nasıl gelişir, düşünme becerileri nasıl gelişir, bu çocuğa nasıl rehberlik edilir, aile nasıl eğitilecek, bu çocuk nasıl tanılanmalı, nasıl testler uygulanmalı, sonra atölye faaliyetleri nasıl olmalı, nasıl zenginleştirilmeli, farklılaştırma, bunların hepsini konuştuk. Aslında biz zeka yetenek dostu okulda bu konuştuklarımız havada kalmasın, evet. slaytlarda kalmasın, söylemlerde kalmasın, uygulamaya geçsin diye kurguladığımız bir sistem. Şimdi İstanbul genel ve Türkiye'nin 81 ilindeki bütün anaokullar, özel okullar, devlet okulları buna başvuru yapabilir. Zeka yetenek dostu okulda. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle biz okullarımıza gelip bütün çocukları bir tarıyoruz. Genel bir tarama testi yapıyoruz. Bu çocukların içerisinde gerçekten yetenekler var mı? Yetenekleri ne eğilimde? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendikten sonra eğer ihtiyaç duyulursa zeka testlerine yönlendiriyoruz çocuklar. Her çocukta zeka testi yapılmamalı. Evet. Ya çocuğu onu da yaşatmamak tabii, lazım. Tabii. Teste girip üstün zekalı çıkmayan bir çocuk acaba ben neyim? Soru işaretini çocuğumuzun kafasında oluşturmamamız lazım. Bunun için evet zeka testiyle tanıladık ama bu çocuklara eğitim verecek kişi öğretmen. Evet. Öğretmenler derslerini nasıl zenginleştirebilirler? Bu çocuklara nasıl faydalı olabilirler? Zeka yetenek dostu okul öğretmen eğitimleriyle bunu sağlıyor olacak. Yine veliler, bu çocuklar her zaman okulda değiller. Günün 8 saati okuldalar, 16 saati uyumayla beraber evdeler. Evde ebeveynler, anneler, babalar ya da evet, bakım veren kimse. Onların da eğitim alabilecekleri bir sistem. İşte sisteme dahil olan öğretmen yaklaşık 30 tane çevrim içi ve çevrim dışı ve yüz yüze eğitimlerden, sertifikalı eğitimlerden istifade ediyor. Veli yine aynı şekilde 20'nin üzerinde çocuğuyla ilgili eğitim ve seminerlerden istifade ediyor. Yine çocukların hepsi taranıyor. Okullara bir eğitim programı sunuluyor. Evet. Okul dışı çocukların yeteneklerini bileyebilecekleri bir atölye programları sunuyoruz okullara ve kurum ve kuruluşlara. Yine bir konu da şu, bize çok fazla geliyor. Çocuğum üstün zekalı, hangi okula göndereyim? Öyle bir okul yok. Olan okullar da lokasyon olarak çok uzak. Evet. Veya servisle göndermek zorunda. Sizin evet, okullarınıza da biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hem üstün zekalı çocukların özelinde, hem Tekden Koleji'nde ev okul, zeka yetenek dostu okul konusunda. Evet. Orası bir şey ama oranın bir doluluk kapasitesi var. Şunu çok iyi biliyoruz, yani yönlendirip okulunuzda bu kayıt almakta zorlanıyorsunuz. Yok, doğru mu
yer
hocam?
Yer yok şu anda zaten.
Yer yok. Evet. Yani gerçekten toplumun ihtiyacı ve okula da nitelik katan bir şey. Doğru
tabii,
mu hocam
tabii,
yani?
Tabii, evet.
Bunun ikisi birleştiğinde neden Beylikdüzü'nde yok?
Tabii.
Neden
yani İstanbul'un
işte
değişik
yok?
Yerlerinde zeka ve yetenek dostu birer tane okul. 39 olacak. İlçe varsa hadi adaları çıkalım. 38 ilçe evet, varsa 38 ilçede bir tane zeka yetenek dostu okulu olsun ya.
İstanbul'da çıktık. Erkam Radyo'yu bütün 81 evet, ilden tabii, izleyenler evet, var. Van'dan veli beni arıyor. Hocam ne yapacağım diyor. Uzaktan bir şey yapamıyoruz. Van'dan bir okula danışmanlık verdiğimizde, bu sisteme dahil olduğunda o çocuğun gelebileceği bir yer olacak. Bu çocukların temel ihtiyacını karşılayacak. Çocuklar okullara niye gidiyorlar? Sosyalleşmek tabii, için geliyorlar. Tabii. Akranını bulamadığında maalesef sosyalleşemiyor.
Biraz ben de işin bu kısmındayım hocam. Şöyle aklıma ikidir geliyor. Çocuğa diyor nasıl seslendiğinize dikkat edin diyor. O ileride onun iç sesi olacak diyor. Şimdi zeka yetenek dostu okulda ben biraz işin şey kısmında ön plana alınmasını isterim. Bir okul ikliminin, okuldaki bütün personel de dahil, öğretmenin, yöneticisinin, velisinin zeka yetenek konusundaki bilgi sahibi olması ve süreci yönlendirmesi çok kıymetli.
Çok
bizim
kıymetli,
aslında
evet,
81 ilde ben hep en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de o. Yani Kars'tan bir kişiyle telefonda konuşup oraya destek olamama konusu. Tabii ki bilsemler her ilde ve birçok ilçede var. Birçok kısım burada hallediliyor ama burada Bilsem haricindeki bir takım yerlerde de çocukların en azından bilgilendirilmesi, velilerin, öğretmenlerin. Çünkü gerçekten zeka dediğimiz kısım tabii ki çocuk zeka testiyle tanımlanıyor, bir şekilde tanımlanıyor. Ama ondan sonrası ile ilgili biraz kafa karışıklığı var. Burayı biraz hem zirveyle birlikte desteklemek, hem bir başlangıç yapmak, hem tüm Türkiye'de gerçekten bir Amerika'da şehir sistemi vardır, magnet school derler. Yani
evet, evet,
o mıknatıs okul sistemini hem anaokulu kısmında hem de ilkokul kısmında belli merkezi yerleri tutarak, ya bir çocuk tanımlandıysa veya bu konuyla ilgili bir ihtiyacı varsa yönlendirebileceğimiz bir yerler olsun düşüncesinden yola çıktı. Şu an görüştüğümüz, başlangıç yaptığımız bir takım anaokulları ve ilkokullar var. Bu sistemi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz açıkçası.
Şimdi güzel bir, isabetli bir çalışma olmuş bence. TÜZDEV'in de TÜZÜ içerisinde zeka ve yetenek dostu bir okul girişimini kamuoyuna açması. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinliyorsunuz. Özellikle eğitimcilerimiz, özel okul kurucularımız, TÜZDEV Ev Okul Derneği'yle işbirliği içerisinde zeka ve yetenek dostu okul olmanın standartlarını biraz önce bizlerle paylaştılar. Bu şu anlamda çok kıymetli, çok önemli. Biliyorsunuz çocuk okullarımızda çocuklarımıza eğitim, öğretim faaliyeti yürütürken farklı becerileri olan, farklı yetenekleri olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımız her türlü imkan sunmak gerekiyor. Alt grup çocuklarımız için bireysel eğitim programı oluştururken üst düzey düşünme becerisine sahip olan çocuklarımız için ve yetenekleri farklı olan çocuklarımız için yeterli imkanlar, fırsatlar sunamıyoruz. TÜZDEV diyor ki okullarımızdaki üst düzey düşünme becerisine sahip olan çocuklar için gelin bizimle işbirliği yapın. Biz size danışmanlık hizmeti verelim. Öğretmenlerinizi eğitelim. Ve farklı düşünme becerisine sahip, üst düzey düşünme becerisine sahip olan zekası ve yeteneği olan çocuklarımızı okullarınızda keyifli vakit geçirebilmesi ve eğlenerek öğrenebilmesi için nasıl bir program, nasıl bir çalışma ortamı olması gerektiğiyle ilgili size yön verelim diyor. Biliyoruz ki Türkiye'mizin her bir köşesinde, kırsalından ilçesinden iline kadar gerçekten yerüstü hazinesi diye nitelendirebileceğimiz çok kıymetli çocuklarımız var. Bunların bir kısmı Bilsem'e gidiyorlar, bilim sanat merkezine gidiyorlar şüphesiz. Ama okullarının zamanla büyük bir kısmını örgün eğitim kurumlarında geçiriyorlar. Buradaki öğretmenlerimizin farkındalığını artırabildiğimizde, özel okul olur, devlet okulu olur, anaokulu olur, hiç fark etmez. Farkındalığını artırabildiğimizde her bir sınıfta, işte 30 kişilik bir sınıfta Ganye'nin oranına bakarsak en az 3 tane, Renzulin oranından gidersek en az 1 tane çocuğumuzun üstün zekalı veya özel yetenekli çocuk olma olasılığı yüksek. İşte bu çocuğun kaybetmemesi için biz eğitimcilere, okul müdürlerine vazife düşüyor. Biraz önce Esat Bey'in söylediği gibi bizim sesimiz, konuşmamız, okuldaki hitap tarzımız onun iç sesi oluyorsa, o zaman iletişim biçimimiz de onun iletişim biçimi oluyor. O zaman bu çocuklarımızın istediği, düşünme stratejine uygun bir anlayış geliştirebilmek, bir kültür geliştirebilmek için bir model ortaya koyuyorlar. Ben doğrusu dinlerken heyecanlandım. Bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şöyle bir sorum olsun. Bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz eğer heyecanlanmışlarsa kimi arayacaklar ve nasıl ulaşacaklar?
Zekayetinekdostuokul.com var. Sitemiz şu anda aktif.
Evet.
Orada başvuru formlarımız var, içeriklerimiz var. Süreçleri oradan takip edebilirler. Vakıf sayfasından ulaşabilirler. Bilgi almak isteyenler bizlere ulaşırsa bu konuda zihinlerindeki bütün soru işaretlerini cevaplamak için biz hazırız.
Yani diyorsunuz ki hiçbir çocuğumuz zayi olmasın.
Evet.
Ama üstün zekalı çocuklarımız hiçbir zaman kaybeden olmasın
şey
diyorsunuz.
Derdim ben öğretmenlikte. Tek bir çocuk kaybetme lüksümüz yok. Çünkü üstün zekalı çocuğun katma değeri yüksek.
Tabii.
Olumlu anlamda da,
tabii,
olumsuz
tabii,
anlamda
tabii,
da. Evet. Bir tanesini bile kaybetmememiz gerekiyor.
Zeka Yetenek Dostu Okul sitesine girdiğimizde deba talebi var. Aslında bu aynı zamanda bir CRM sistemi. Hmm. İçinde çalışan, işte mesajlaşabilecekleri, etkinlikleri yapabilecekleri, canlı ders yapabilecekleri bir sistem aslında. Deba talebinde bulunduklarında ilgili arkadaşlarımız kendileriyle iletişime geçerler.
Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani TÜZDEV olarak, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı olarak okullara böyle bir model geliştirmiş olmazdan dolayı da gurur duydum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Ev Okul Derneği işbirliği içerisinde bunu yapıyorsunuz. Ve şu anda uygulamaya başlattığınız okullar da var. Şöyle bir de tüyom olsun özel okulcu olarak. Özel okulları sıkıntı çektiği böyle bir dönemde bu işe yarayabilir.
Evet.
Evet. Evet hocam, bir ilgi alanı oluşturabilir. Bu mıknatıs oluşturabilir.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür
yani süre tabii sürenin sonuna geldik. Öncelikle eğitimde yetenek ve zeka zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sonuç bildirisi de çıkar. Yine radyomuzda onu paylaşmaktan gurur duyarız. Çok değerli vakitlerinizi ayırdınız. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Esat Bey teşekkür ediyorum. Nasıl bir deneyimdi ilk radyo deneyimi?
Çok güzel. Yani sizlerle sohbet etmek her zaman güzel Nuri Hocam.
Ama burada sohbet eden Nuri Özkan şimdi televizyon ekranı olsaydı konuşamazdı.
Evet,
televizyonda ben konuşamıyorum ama radyo benim için keyifli.
Ona da katıldık hocam. Nasıl olduğunuzu yani, biliyoruz.
Evet hocam.
Ama
evet,
Esat hocamı kutluyorum. İlk defa radyoya gitmesine rağmen gerçekten çok güzel konuştunuz
çok
hocam.
Güzel.
Çok istifade ettik.
Biz de bütün Erkam Radyo dinleyicilerimiz adına sizi tebrik ediyorum, alkışlıyorum.
Biz de hocam çok teşekkürler. Mentörlerim burada olunca bir şekilde yavaş yavaş bu konuları öğreniyorum diyelim.
Evet, çok teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbim emanet olunuz.